Selamlar herkese.
Merhabalar Ahmet, hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın?
Vallahi sıcaklarla uğraşıyoruz. Onun dışında bir derdimiz
Aynen.
yok. Sen nasılsın?
İyi, bende ne olsun ya. Benim ışık çok kötü ya akşamları. Yetersiz ışık var bulunduğum yerde.
Vallahi.
Şöyle yapayım bir dakika. En son bir ışık alacağım valla. Tamam, şöyle ya, telefon düşmesine düşecek biraz daha oynarsam. Nasılsın abi,
Aynen.
ne var ne yok?
Vallahi dediğim gibi ya yoğun bir gün. Bizim için biliyorsun hafta içi hafta sonu fark etmiyor. Koşturmaca devam
Aynen,
ediyor. 7 gün 24 saat. İşte
aynen.
onların arasında bir de İstanbul'un sıcağı girince işin içine biraz zor oluyor ama neyse ki akşama ettik bakalım. Sen nasılsın?
İyi, bende ne olsun ya. Aynı senin dediğin gibi iş güç, uğraşmaya devam. Zaten çok da bir vakit kalmıyor başka bir şey yapmaya. Bu arada sesiniz geliyor mu? Yani herhangi bir seste veya görüntüde herhangi bir problem
Aynen.
var mı?
Aynen. Onu hiç sormadık ama bir sormuş olalım.
Zeynel, seste,
Arkadaş.
görüntüde bir problem var mı? Yok herhalde.
Aynen. Büyük ihtimal yok. Ha, sen bir şey diyordun. Koşturmacı vesaire
Ya
derken.
işte bizim de aynı, yani sürekli iş güç, bilgisayar başında. Çok da fazla bir şey kalmıyor yani geriye.
Aynen, biraz sosyal hayat az oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu
Aynen,
da
aynen,
herhalde
aynen.
şeyi. İstersen
Selamlar
şöyle
herkese, hoş
yapalım.
geldiniz.
Aynen. Ben böyle bir iki ufak soruyla başlayayım sormak istediğim.
Tabii.
Ben hani ilk kez izleyen arkadaşlar için formatı tekrar belirteyim. Yaklaşık bir 20-25 dakika kadar ben bu canlı yayın serilerinde bulduğum uzmanları yakalayınca kaçırmak istemiyorum. O yüzden kendime bir özellik geçerekten kendi sorularımı soruyorum. Ama ondan sonra siz kendi sorularınızı sorabilirsiniz. Yani benim sorularımın bitmesini beklemeyin bu arada. Şimdiden yazabilirsiniz. Dönüp zaten bakarız tek tek sorular arkadaşlar.
Evet, sorular yazılabilir. Yani yanıtlayabildiğimizi, tabii süremiz de kısıtlı ama yanıtlayabildiğimizi eski yorumlara bakarak cevaplayabiliriz. Yani siz soruları yazın, sondan başa
Aynen.
doğru bakarak cevaplarız. Baştan sana doğru olsun.
Aynen. Tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Ben de dahil olmak üzere bir kısa özet geçersen. Ahmet Balat kimdir? Bir kısaca anlatır mısın? Tanıyalım seni.
Abi şöyle, Ahmet Balat 1992 yılında Samsun'da doğdu. Yani 28 yaşındayım. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümünde 6 sene okudu. Ve bu bölümdeyken sosyal medya ve dijital pazarlamaya çok böyle merak etti, merak saldı diyebilirim. Ve sonrasında bu sektöre girdi. Yani üniversite yıllarından beri, yani yaklaşık 6-7 yıldır, belki 8 yıldır, üniversite yıllarımın ilk yıllarından itibaren sektöre giriş yapmış oldum. Ve 2019 yılında kendi resmi şirketimi kurdum. Tam bir yıl oldu bu arada, haftaya bir yıl olacak. Ve bu şekilde
Hayırlı olsun.
ilerliyoruz. Teşekkürler, sağ olasın.
İnşallah nice yıllara diyelim o zaman.
İnşallah.
Peki kısaca böyle şeyden bahsedebilir misin? Bu söylemiş olduğun işlerle ilgili, kurmuş olduğun girişimlerle. Yani mesela bilmemiz gereken ya da şu an aktif olarak devam eden hangi girişimlerin vardır Ahmet Balat isminin marka olarak?
Yani şimdi şöyle, benim aslında ilgi alanım geniş. Yani sadece dijital pazarlama veya reklamcılığa entegre değilim. Bilenler bilir. Tabii şu anda ajans var. Ajans çok yoğun gidiyor. Massive Digital Agency. Orada danışmanlık verdiğimiz firmalar var. Ajansın işlerini büyütmeye çalışıyoruz. O alanda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun dışında benim tabii kendi blog sitem var. Sosyal medya ve dijital pazarlama üzerine 1,5 yıldır elimden geldiğince düzenli olarak yazıyorum, yazmaya çalışıyorum. Eğitim veriyorum. Sosyal, yani Facebook, Instagram reklamcılığı ve Google Ads reklamcılığı üzerine birebir eğitimler veriyorum. Mart'ın 3. haftası veya son haftası başladık. Eylül'ün ilk haftasındayız ve aralıksız eğitimler devam etti. Ve Kasım'a kadar da şu anki programı doldurduk. Eğitimlerimle ilgili çok yakında yeni bir proje daha başlatacağım. Şu an onun hazırlığını yapıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani hem ajans tarafı yoğun gidiyor, hem eğitim tarafı yoğun gidiyor. Eğitimle ilgili büyük bir sürpriz yapacağım ama birkaç ayı bulabilir. Yani çok yoğun, gerçekten program yoğun. İsterim ki haftayı duyuralım Ama maalesef birkaç ay, iki ay tahminimce beklememiz gerekiyor. Şu an onun hazırlığındayım. İleriye dönük de dijital pazarlama dışında farklı bir projem var ama onu ilerleyen yıllara bırakalım diyebilirim. 2021 sonu planım o. Bir sene daha var ona.
Ya zaten herhalde dijitalde şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bir proje üretiyorsun, aklına geliyor, çok güzel ama gerçekleştirmek en iyi ihtimalle 2-3 ay sonra oluyor herhalde, değil mi?
Evet, evet.
Öyle bir şey var.
Yani tabii güzel bir proje sunmak istiyorum. Yani böyle çala kalem hızlıca bir şey hazırlayıp sektöre gireyim istemiyorum. Yani sektöre gireyim derken projeyi yayına alayım istemiyorum. Dolayısıyla eksiksiz bir proje olsun istiyorum. Diğerlerinden farklı olsun istiyorum. Hakkıyla verelim istiyorum. Dolayısıyla bu da zaman gerektiriyor. Zaten yoğun olduğumuz için arta kalan zamanlarda bu projeyle ilgileniyoruz. Dolayısıyla bunun için de biraz zaman gerekiyor.
Valla umarım iyi olur. Biz de merakla bekliyoruz diyelim projeyle ilgili.
İnşallah, inşallah.
Peki şimdi yine bizi izleyenler için şunu sorsam. Ahmet Bat hangi hizmetleri veriyor? Kısaca yani şu alanda şu hizmetleri, hani ben ve ajansım olarak diyebilirsin, hani vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bir de parantez içerisinde bu vermiş olduğun hizmetler için hedef kitleni nasıl belirledin? Yani bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani nasıl bir hedef kitleye hizmet çalışıyorsun?
Şimdi şöyle, biz öncelikle ajans olarak dijitalde 360 derece hizmet veriyoruz. Aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz dijitalde, onu söyleyeyim. Yani sosyal medya zaten çok geniş bir alan. Sosyal medya iletişimi yapıyoruz. Grafik tasarımları biz tasarlıyoruz. İleri düzeyde reklam yönetimleri yapıyoruz. Marka iletişimi yapıyoruz. Google tarafında yine 360 derece hizmetler veriyoruz. Hem SEO tarafında hizmet veriyoruz. Hem de SEM tarafında hizmet veriyoruz. Web sitesi tasarlıyoruz. Hem sıfırdan yazılımımız var. Sıfırdan yazılım web sitesi tasarlıyoruz. Hem de WordPress site tasarlıyoruz. Bunun yanı sıra şöyle düşünüyorum. İçerik üretimi yapıyoruz. İçerik üretiyoruz. Online itibar yönetimi yapıyoruz. Yani dijitalde aklınıza gelebilecek her şeyi 360 derece en iyi şekilde yapıyoruz. Yani bunu ajans ve çalıştığımız ekibimizle birlikte yapıyoruz. Bunun yanı sıra hedef kitle demiştin değil mi? Yani şimdi şöyle, bizim ajansın hedef kitlesi B2B, yani işverenler. Yani bizim amacımız işverenleri bulmak. Sektör fark etmiyor bizim için. Biz bugüne kadar ondan fazla sektöre çalıştık. Belki 15-20 olmuştur. Yani bizim için hiçbir şekilde sektör fark etmiyor. Tabii severek çalıştığım sektörler var. Işık sürekli kararıp duruyor. Bir dakika, hemen müsaadenizi istiyorum.
Tamam.
Sürekli kararıp duruyor. Neyse, arada bir tıklayacağım artık. Çok da insanları bekletmeyelim. Yani burada 360 derece hizmet veriyoruz. Hedef kitle derken bizim hedef kitlemiz işverenler. Yani B2B alanında hizmet veriyoruz. Burada firma sahipleri olabilir, girişimciler olabilir. Belirli sektördeki işverenler, müdürler, dijital pazarlama ve sosyal medya alanında işini genişletmek isteyenler, özellikle pandemi sürecinden beri e-ticaret alanında çok yoğun çalışıyoruz. E-ticaret alanında çok ciddi talep geliyor. Yine e-ticaret alanında çalışıyoruz. Kurumsal firmalara çalışıyoruz. Aslında bu anlamda geniş bir kitlemiz var ama tabii bunların ortak paydası girişimciler, işverenler ve belirli şirketlerdeki müdürler diye. Sesim geliyor
şimdi
mu?
Geri geldi. Şimdi geldi Ahmet. Ben de gittim herhalde. Ben de donmuşumdur arada.
Tamam. Yani donarsan falan söyleyin, hemen mobile geçeyim.
Şu an devam ediyor. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Yani Ahmet'e ulaştıktan sonra bir firma dijitalle ilgili ihtiyacı olan her alanda kolaylıkla hizmet alabilir.
Tabii tabii. Yani bize ulaştıkları anda şu an donma var mı?
Şu an iyi.
Orada yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Evet evet, yani 360 derece dijitalde her şekilde hizmet veriyoruz.
Tamam, yani atıyorum bir firma dijitale girmek ya da işlerini dijitalde büyütmek istediğinde sizin ajansınızı bulmanız yeterli. Her alanda yardımcı oluyorsunuz onlara.
Evet evet, tabii tabii, kesinlikle.
Peki diyelim ki sana ulaşmak istediler ya da ajansına, en hızlı nasıl ulaşılabilir?
Yani beni telefonla arayabilirler. WhatsApp'da WhatsApp'dan yazabilirler, YouTube'dan yazabilirler, Twitter, Instagram, yani Pinterest'ten dahi yazabilirler. Yani nereden yazmak isterlerse yazabilirler, arayabilirler. Zaten iletişim bilgilerim profilimde mevcut, internet sitemde mevcut. masivdigital.com.tr yine ajansımızın web sitesi, oradan arayabilirler. Her yerde ulaşabilirler.
Hani ya şöyle bir durum yok değil mi? Ya?
Bizimle iletişim bilgilerini paylaşsınlar, biz arayalım. Yani iletişim konusunda hiçbir problem olmaz.
Hani şöyle bir şey yok değil mi? Ya biz 9-5 çalışıyoruz, bu saatler dışında telefonlara vesaire cevap veremiyoruz gibi bir şey herhalde söz konusu değil.
Ya şimdi gönül ister ki hafta içi sabah 9 akşam 5 çalışalım. Bu hepimizin istediği bir şey ama maalesef öyle olmuyor. Dolayısıyla yani gece 12'de 1'de herhalde aramadıkları müddetçe sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani biz dediğim gibi ya genelde hani şey yapıyorlar. Akşam saatlerinde WhatsApp'tan yazıyorlar. Ertesi gün için bir video toplantı ayarlıyoruz. O şekilde müşterilerimizle de görüşüyoruz.
Tamamdır. O zaman şimdi kısaca bugünkü kolumuza bir giriş yapalım. Şimdi hani internette bir arama yapıldığında ya da hani sosyal medyada, forumlarda vesaire sosyal medya reklamcılığı denildiğinde akla gelen birkaç isimden birisin.
Eyvallah,
en azından ben öyle biliyorum. En azından ben öyle biliyorum. Bu nedenle öncelikle bu terimi biraz açalım mı? Yani sen uzmanı olarak bunu kısaca bize nasıl anlatırsın? Sosyal medya pazarlaması ya da reklamcılığı tam olarak nedir? İçinde neleri barındırır?
Şimdi şöyle, sosyal medya pazarlaması çok geniş bir kavram. Yani aslında sektörde bilinenden çok daha fazlası. Çünkü öncelikle sosyal medyanın arkasında bir iletişim var. Yani dijitalde kurduğumuz iletişim sosyal medyadan başlar. Dolayısıyla sosyal medya kanallarında, platformlarında müşterilerinizle iyi bir şekilde iletişim kurmanız gerekiyor ve bunun üzerinde iletişim stratejileri geliştirmeniz gerekiyor. Yani markanıza ve firmanıza özel bir iletişim stratejisi geliştirmelisiniz. 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık olabilir bu plan. Ve bu stratejiyi düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Yani genelde benim gördüğüm birçok ajansın atladığı konu iletişim. İletişim çok önemli. İkinci olarak tabii ki tasarım var. Yine iletişim kısmının içerisinde görüyorum ben tasarımı da. Yine sosyal medya tasarımı çok önemli. Maalesef günümüzde tasarıma çok önem verildiğini de düşünmüyorum ben. Bu anlamda yani tasarım da bunun için çok önemli. Kurumsal bir tasarımınızın olması gerekiyor. Yani herhangi bir kişi logonuzu görmediğinde tasarımdan markayı tahmin etmesi gerekiyor. Bugün artık firmalar logoyu kaldırıyor. Yani biliyorsunuz Coca-Cola artık logosuz reklamlar yapıyor. Doritos logosuz reklamlar yapıyor. İşte Mastercard logosunu kaldırdı. Yani bugün artık markalar minimalizme doğru gidiyor. Eskiden logolar vardı, artık logoları da kaldırmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü tasarımlarına güveniyorlar. Çizdikleri kurumsal tasarım çizgisine, iletişim çizgisine güveniyorlar. Logolarını kaldırmalarının nedeni bu. Yani diyor ki benim müşterim benim logomu görmese de tanır. Benim müşterim benim logomu görmese de tanır. Bugün bakıyoruz mesela benim içeriklerim çok çalınıyor. Artık umursamıyorum. Eskiden çok sinirleniyordum. Bana mesela
evet,
şeyden
ben çok görüyorum.
İşte Instagram'dan yazıyorlar. İşte hocam senin içeriğini çalmış diye. Ya adam benim logomu silmiş, kendi logosunu koymuş ve benim içeriğimi paylaşmış. Bu kişi bunu nereden biliyor? Demek ki benim bir tasarım çizgim var. Onu görerekten bu diyor ki Ahmet'in paylaşımı. Ya işte bunu yapabilmek bence. Ya benim de yapmak istediğim şey bu. Ya bir tasarım çizgisi oluşturmak ve orada bir insanların sizin fontunuzu gördüğünde bu işte bu markanın fontu ya da sizin mesela Coca-Cola kırmızısı diye bir şey var. Mesela biliyorsunuz ya da Vodafone kırmızısı da diyebiliriz. Yani belirli renkler görüldüğünde belirli markalar akla geliyor. İşte akla gelen markalardan biri olmak, markalaşmak yine bunun temelinde sosyal medyada olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında tabii bir de reklam tarafı var. Yani dijital marketing tarafı var sosyal medya reklamcılığında. Bu reklam kısmı tabii iletişimle bütünleşik bir halde gidiyor ve reklam kısmı da kesinlikle önemli. Tabii bu çok geniş bir konu. Yani hem Facebook'ta hem tabii Instagram'da bir de reklam çalışmaları var ve geri dönüt olayı var. Yani müşteriyle iletişime geçme kısmı yine bence çok önemli ve düzenli bir paylaşım planı diyebiliriz.
Çok güzel, çok güzel özetledin. Teşekkür ederim. Peki, sosyal medya pazarlaması dedik. Bunu diğer pazarlama kanallarından ayıran özellik nedir? Yani ne farkı var? Mesela bir Google Ads'ten vesaire.
Ya şimdi sosyal medya reklamcılığıyla diyeyim Google Ads reklamcılığı arasında şöyle bir fark var. Bence en keskin farklardan birisi bu. Bu arada ben donmuyorum değil mi? Şu an acayip tribe girdim. Sürekli donuyor
Yok.
muyum diye falan gözüm kayıyor, dikkatim dağılıyor. Tamam,
Şu
donmuyorsam
an
sıkıntı yok. Şimdi sosyal medya reklamcılığıyla Google Ads reklamcılığının arasındaki bence en güçlü fark Google arama reklamlarıyla tabii. Sizi arayan kişiye ulaşıyorsunuz. Yani adam giriyor oraya bisiklet modelleri yazıyor. Siz bisiklet satıyorsanız ve Google Ads'te reklamınız varsa, bütçenizde yeterliyse bu kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Dolayısıyla satın alma niyeti olan kişinin karşısına çıktığınızda bir ürünü satın alma ihtimali, o kişinin ürünü satın alma ihtimali artıyor. Sosyal medya reklamcılığında da sizin hizmetlerinize ilgi duyma ihtimali yüksek olan kişilerin karşısına çıkıyorsunuz. Yani sosyal medya reklamcılığıyla bence Google reklamcılığı arasındaki en güçlü fark bu olduğunu düşünüyorum. Ve yine tabii Google reklamcılığında tıklama başına genellikle birçok alanda tıklama başına bir ödeme yapıyorsunuz. Ama sosyal medya reklamcılığında çok minimum bütçelerle sponsorlu reklam çalışmaları yapabiliyorsunuz. Yani tabii bunun dışında tabii ki bir sürü fark var. Ama bence en temel farklardan birisi budur diye düşünüyorum. Ya biz mesela bazı müşterilerimize sosyal medya reklamcılığı alanından ilerlemesini öneriyoruz. Yine bütçesine göre ve sektöre göre. Bazı sektörlerde direkt Google Ads arama ağı ve alışveriş reklamları ile ilerliyoruz. Burada tabii stratejiye göre değişiyor. Yani sosyal medya tarafında etkin kullanıyoruz, Google Ads tarafında etkin kullanıyoruz. Ama tabii stratejiden stratejiye değişiklik gösterebilir. Ama dediğim gibi en temel farkların, en güçlü farkların bunlar olduğunu düşünüyorum.
Şimdi sonraki soruma geçmeden önce aklıma gelen bir şey var. Geçen bununla ilgili biz bir iki arkadaşla bayağı bir görüşme yaptık. Bir de senin fikrini merak ediyorum. Google Ads'teki ulaşmaya çalıştığın hedef kitleyle sosyal medyadaki hedef kitlenin satın alma ihtimali arasında sence bir fark var mı?
Şimdi ben bu soruyu ancak şu şekilde cevap verebilirim. Facebook, Instagram reklamcılığı tarafında dönüşüm kampanya modeli var. Ve dönüşüm kampanyası modeli sayesinde siz ürünlerinizi iyi bir hedef kitle seçtiyseniz, bu hedef kitle arasından ürünlerinizi satın alma ihtimali yüksek olan kişilerin karşısına reklamlarınızı çıkartıyorsunuz. Ve dolayısıyla satın alma niyeti yüksek olan kişilerin karşısına reklam çıkardığınızda, tabii parantez içinde gerekli dönüşümleri kurmanız gerekiyor. Gerekli olay ve dönüşümleri kurduğunuzda ürünleriniz satılıyor. Burada herhangi bir problem yok. Aynı olay Google Ads için de geçerli. Yani Google Ads'te de satış hedef, yani dönüşümleri kurduktan sonra satış hedefli kampanyalar çıktığınızda ve sistem onu satın alma niyeti yüksek olan kişilerin karşısına çıkartıyor ve dolayısıyla orada da bu, yani satın alma niyeti yüksek olan kişilerin donma başladı diyorlar. Neyse, donma oldukça söyleyin. Satın alma niyeti yüksek olan kişilerin karşılarına çıkardığınızda ürününüzü satabilirsiniz. Bu anlamda çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ama bazı sektörler sosyal medyada daha iyi satış yapıyor. Bazı sektörler Google Ads tarafında daha iyi satış yapıyor. Maliyetler kesinlikle değişiyor. Ama bu hem zamana göre, hem bütçeye göre, hem sektöre göre, birçok rekabet düzeyine göre, birçok şeye göre farklılık gösteriyor. Ama hem sosyal medya tarafında hem Google tarafında satın alma niyeti yüksek olan kişilere reklamlarınızı gösterebilirsiniz.
Tamam. Şimdi mesela tekrar bana böyle çok sorulan bir soru var. Onu sormak istiyorum sana. Bu herhalde büyük ihtimal son zamanlarda biraz daha yaygınlaştı. En azından bana gelen sorulardan öyle anlıyorum. Bilmiyorum nasıldır geneli ama. Sadece sosyal medya reklamları, bir marka bilinirliği ya da satış hedefleri için yeterli olur mu? Sadece sosyal medya reklamları.
Şimdi ben şöyle, sadece sosyal medya reklamlarıyla yola çıkılabileceğini düşünmüyorum. Tabi burada müşterinin hedefi de biraz önemli. Yani bu geniş kapsamlı bir olay. Bunu bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Dijital pazarlamanın içerisinde sosyal medya kısmı sadece bir alandır. Yani sosyal medya dijital pazarlamanın bir parçasıdır. Dijital pazarlamada bir sosyal medya vardır, iki Google Ads tarafı vardır, üç SEO vardır, dört içerik üretimi vardır. Sosyal medyanın kendi içerisinde Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube'una kadar birçok farklı sosyal medya mecrası vardır. Bunun dışında e-mail marketing dediğimiz e-mail marketing olayı vardır. Hani dolayısıyla sadece sosyal medya bir yere kadar sizi götürür. Tabii ki sadece sosyal medyayı kullanarak da satışlar yapabilirsiniz. Kârınızı, satışlarınızı artırabilirsiniz. Bunun birçok örneği var. Ama ben sadece sosyal medyayla ilerlenmesini tavsiye etmem. Yani bütüncül olarak bakmak lazım olaya diye düşünüyorum. Influencer marketing var mesela. Tınar yazmış. Aynen öyle. Influencer marketing de yine çok önemli.
Aynen. Ya ben de senin gibi düşünüyorum da işte bazen aktarması ya da anlatması zor olabiliyor bunlar.
Ya evet, yani tabii bazı firmalar sadece sosyal medyaya odaklı çalışmak istiyorlar ve yine sadece sosyal medya reklamlarıyla belirli bir grafik oluşturulabilir. Ama dediğim gibi yani siz uzun vadede başarılı bir çalışma çıkartmak istiyorsanız buna hazırlıklı şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla sadece sosyal medya odaklı değil, SEO tarafına da ağırlık vermelisiniz, SEM tarafına da ağırlık vermelisiniz. Bu kısımlar da çok önemli.
Peki bir de mesela çok fazla sorulan başka bir soru. İşte bizim bir ürünümüz var. A ürünü. Bardak olsun mesela. Bir bardağım var benim. Bunu satmak istiyorum. Bunun için iyi bir reklam stratejisi, reklam kurgusu nasıl yapılabilir? Yani tek bir reklam çıkıp 3 ay boyunca onu mu göstermek gerekir? Ya da neler yapılabilir bunun için?
Şimdi bu tabii çok genel bir soru bence. Yani reklam çalışmaları bir sektörden sektöre değişiklik gösterir. İkisinin bütçenize göre değişiklik gösterir. 3 rekabet düzeyine göre yine değişiklik gösterir. 4 zaman ve döneme göre yine değişiklik gösterebilir. Ya burada bunu en çok etkileyen maddelerden birisinin bütçe olduğunu düşünüyorum. Bütçe önemli. Yani müşterinin bütçesine göre ilerlemek gerekiyor. Müşterinin yüksek bir bütçesi yoksa tabii ki siz her alanda yüksek bütçeli çalışmalar yapamazsınız. Yani belirli alanlara odaklanıp o alanlarda işler çıkarmanız gerekiyor. Bir. İkinci olarak kampanya kadar önemli olan bir şey kampanya stratejisi ve hedef kitle de önemli. Yani ve burada bir strateji belirlemek lazım. İşte trafikle başlayacağız. Trafikle web sitesine bol bol trafik toplayacağız. Ondan sonra belirli bir trafik hacmine ulaştıktan sonra web sitemizde uzun süre vakit geçiren kişilere remarketing hedefli dönüşüm kampanyaları oluşturacağız. Sonra bu kişiler işte sepete ürün ekleyip ürünü satın almadan web sitemizden ayrıldıktan sonra farklı web sitelerine girdiğinde Google'da görüntülü remarketing kampanyaları açacağız ve o müşterilerimizin karşılarına yeniden reklamlar çıkaracağız. YouTube'da bir çalışma yapacağız. Dediğim gibi burada strateji birçok farklı şeye göre değişkenlik gösterir.
Tamam. Yine böyle bana çok sorulan sorularla devam edeceğim. Müşteri geliyor, diyor ki Ahmet, benim bugün bu hafta sonu acil olarak satış yapmam gerekiyor. Yani bana öyle bir reklam ver ki reklamı hemen kurgula. Zaten bir iki saate hemen Facebook onaylasın çıksın. Akşamına ya da sabahına ben böyle binlerce liralık satış yapayım. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir reklam metodu var mı? Varsa söylersen şimdi, çok sevinirim.
Bu hepimizin istediği bir olay. Yani bütün müşteriler elbette satışların patlamasını ister, zengin olmak ister, ürünlerin kapış kapış gitmesini ister, %100 müşteri memnuniyeti ister, şirketini büyütmek ister ve bu anlamda ne gerekiyorsa yapılmasını ister. Dolayısıyla böyle bir formül yok. Yani dijital pazarlamanın formülü yok. Şu kampanya modelini çıkarsanız satışlarınız patlar. İşte mesela beni çok arıyorlar. Diyorlar ki işte projemiz bu, e-ticaretimiz bu. Ne kadarlık bir satış öngörürsün? Yani 3 ayda ciromuzu ne kadar artırabilirsin? Benim bunları cevaplamamın mümkünatı yok. Yani bunu ben cevaplayamam. Cevaplayan kişiler varmış. Neye göre cevapladıklarını da bilmiyorum. Ya bunu Allah bilir. Tabii ki satacak ürünler vardır. Ya bunu Allah bilir dediğim gibi yani hani burada bu konuda ben bir şey diyemem. Ama tabii ki satacak ürün vardır, satmayacak ürün vardır. Bu konuda öngörülerde bulunabiliyoruz. Yani sizin ürününüz kaliteliyse, web sitenizin modern bir web sitesi tasarımına sahipseniz, hızlı açılan mobil uyumlu bir web siteniz varsa, ürünleriniz kaliteli ve rakiplerinize göre fiyatı uygunsa, müşteri yorumları olumluysa, dağıtım ağınız genişse, hızlı bir kargo ile ürünleri gönderiyorsanız, bunun dışında düşünüyorum reklam bütçeniz yeterliyse, sosyal medya iletişimine gerekli ağırlığı gösteriyorsanız, uzun vadeli bir çalışmaya yatkınsanız ve dijital pazarlamadan da biraz anlıyorsanız sizin ürünleriniz satabilir. Bu muhtemeldir. Yani mesela bazı projeler geliyor bize. Ürün çok pahalı mesela. Yani onun muadilindeki farklı e-ticaret sitelerine bakıyoruz. Ürün bizdeki ürün yani müşterideki ürün 4 kat daha pahalı ve marka bilinirliği hiç yok. Yani marka bilinirliği olan büyük firmalar 3-4 kat daha ucuza satıyorken o ürünü, bu arkadaş marka bilinirliği olmadan büyük markalardan 4 katı fiyata satmak istiyor ürünü. İşte bu noktada biz diyoruz ki bu ürün satmaz. Yani boşuna çalışmıyor. Büyük ihtimalle satmaz. Ya müşteriye indirim yaptırmaya çalışıyoruz. Ya gene siz bir indirim yapın. En azından bir marka bilinirliği oluşsun. Bakın marka bilinirliği çok önemli. Ciddi söylüyorum. Bunu herkes göz ardı ediyor ama marka bilinirliği çok önemli. Bunun üzerine ben hiç susmadan 5 saat konuşurum. Marka bilinirliğinin ne kadar önemli olduğuna dair daha fazla konuşulmalı diye düşünüyorum. Yani insanlar hızlı bir sonuç bekliyor. Facebook'ta reklam çıkalım, ertesi gün 100 tane ürün satayım. Böyle bir dünya yok. Bütçeniz ne olursa olsun. Aynen. Yani burada bunu etkileyen birçok faktör var. Dediğim gibi marka bilinirliği bunun en başında geliyor. Ürünün kalitesi, ücreti, tabii bunlar da yeterli değil. İyi bir web sitenizin olması lazım. Mobil uyumlu, hızlı açılmalı, modern bir tasarıma sahip olması lazım. Sosyal medya iletişimine ağırlık vermeniz lazım. Sosyal medyada organik ve nokta atışı hedef kitlenizle ilgili alakalı takipçilerinizin olması lazım. Bunun için çeşitli çalışmalar yapmanız lazım. Belki bir influencer marketing düşünülebilir. SEO tarafında web sitenizin ön planında durması lazım. Ya bu çok kanalda bir süreç dediğim gibi ama kimsenin de gözü korkmasın. Bunlar yapılamayacak şeyler değil. Düşük bütçelerle dahi zamana yayarsanız çok başarılı işler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ya kimsenin de gözü korkmasın bundan.
Aynen. O zaman ben şimdi son sorumu sorduktan sonra sorulan sorulara dönelim. Misafirperverliğimizi nasıl buldun Ahmet? Öyle söyleyeyim. Ya da canlı yayın serilerimi. Şimdi kendimle ilgili tek bir soru sorayım.
Şimdi şöyle abi, canlı yayınlar Instagram'da ben hoşuma gidiyor benim canlı yayınlar. Çünkü en azından burada sektördeki insanları tanımış oluyorsunuz ve burada canlı canlı birçok soru geliyor mesela. O sorularla biraz daha insanlara dokunabilmek, yardımcı olmak bence çok güzel bir şey. Canlı yayınlar devam etmeli. Yani devam etmeni öneririm bu anlamda. Yani yorumum bu şekilde olur.
Teşekkürler. O zaman şöyle aktif aşağıdan yukarı lazım.
Sosyal medyada aktif olmak lazım.
Aynen. Bu çok önemli bir nokta, biliyor musun? Çoğu insanın kaçırdığı bir şey. Yani hala böyle sosyal medyaya bundan 20-25 yıl önceki kafayla yaklaşanlar var. Yani böyle çok kurumsal vesaire. Bu öyle bir yer değil burası yani. Bu ayrım önemli.
Aynen öyle. Şimdi sorulara bakalım. Şimdi
İstersen yukarıdan, sen bak. Nasıl yaparsak?
Yukarıdan aşağıya doğru biri demiş ki ooo hemşerim falan demiş. Samsun'a selamlar. Anadolu İletişim, evet Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Burada kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bir soru sorulmuş ama hiçbir bilgim yok. 31 Ekim'e kadar uzatılmış. Bununla alakalı hiçbir bilgim yok. O yüzden cevaplayamayacağım. Birisi Onur demiş ki, Onur demiş herhalde, Pixel nedir demiş. Aslında Onur, sana son paylaştığım videoyu izlemeni öneririm. Facebook Pixel ile alakalı güncel bir video paylaştım. YouTube kanalımda ve Instagram'da da bakabilirsin. Yani bence burada Pixel'e girmeyelim. Çünkü çok yeni bir video. Dün paylaştım herhalde. Oradan Pixel ile ilgili tüm detaylara bakabilirsin bence. Blog siteleri Google Ads kullanmalı mıdır? Yoksa sadece e-ticaret sitelerine mi önerilir bu diye Enes Tağla bir soru sormuş. Şimdi burada şeye bakmak lazım bence. Blog sitelerinin Google Ads'ten ziyade ben Facebook, Instagram reklamcılığına daha sıcak bakıyorum. Mesela benim de blog sitem var, ahmetbalat.com. Özellikle Instagram story reklamlarından çok ciddi dönüş alıyorum ben. Böyle web sitesi ziyareti başına 3 kuruş, 4 kuruş, 5 kuruş iyi sonuçlar aldığım oluyor. Yani 4 kuruş başına bir web sitesi ziyareti ve web sitesini ziyaret eden kişiler direkt hedef kitle kişiler. Tabi burada şeye dikkat etmek lazım. Merak edici bir içerik. Ama merak ettirici bir içerik derken burada sahte başlıklardan bahsetmiyorum tabi. İnsanların ilgi duyabileceği türde içerikler üretirseniz ve iyi bir hedef kitle planlaması yaparsanız bu anlamda Facebook, Instagram reklamcılığı daha iyi olabilir. Google'da da görüntülü remarketing stratejisini, reklam modellerini öneririm. Kaç kişi var hocam bu sistemin arkasında demiş Onur. Bizim ajansı soruyor. Biz ajans ekibi freelance. Tamamen freelancer bir ekipten oluşuyoruz. Ve proje bazlı olarak çalışıyoruz. Sosyal medya tarafında 3 kişilik bir ekibiz. Tasarımcımız var, sosyal medya uzmanımız var ve ben varım. Sosyal medya tarafı 3 kişilik bir ekiple gidiyor. Web sitesi tasarlıyoruz. Web sitesi tarafı yine 3 kişilik ve bazen 4 kişilik bir ekiple gidiyor yazılım tarafı. Bunun dışında Google Ads tarafı sevgili Zeynel'le gidiyor. Buradan ona Öpücükler yolluyorum. Edbando AdWords, Google Ads tarafı sevgili Zeynel'le birlikte gidiyor. Benim liseden arkadaşım. O da Samsunlu bu arada. O da doğma büyüme Samsunludur. Google Ads tarafını onunla birlikte yürütüyoruz ve başarılı işler çıkardığımızı düşünüyorum ben. Bunun dışında başka ne yapıyoruz? Başka. Aslında bu şekilde diyebilirim. Yani web tasarımı, sosyal medya tasarımı ve sosyal medya iletişimi, reklamları ve Google bu şekilde ilerliyor diyebilirim. Tabii ki bazı projelerde proje bazlı olarak yeni arkadaşlarla çalıştığımızda oluyor. İniyorum aşağıya doğru.
Aynen. Şöyle bakalım.
İniyorum. Ahmet Hocam, biz nerede görsek sizin için zorundan. Teşekkürler. Bu nasıl yayın kardeşim? Hiç donma yok. Maşallah diyelim. 5 dakika sonra donar muhtemelen. Şimdi iniyorum. Bakıyorum sorulara. InstaShop'la alakalı bir soru var. Orfoz Al Market isimli kullanıcı InstaShop'la alakalı bir soru sormuş. Instagram'dan Facebook ve Instagram alışveriş maili geldi. Şimdi acaba açabilir miyiz InstaShop'u? Bana böyle bir mail gelmedi. Ne geldiğiyle alakalı bana DM'den bir ekran kaydı atarsanız mutlu olurum. Bilgim yok. Instagram Shopping özelliği aslında bana şimdi bazı sorulan sorular var. 2 yıldır düzenli olarak bu sorular bana soruluyor. Birisi mavi tik. Birisi mavi tik, diğeri de InstaShop özelliği. Bunlar en çok sorulan soru. Hatta bir ara artık o kadar aranıyordum ki telefonla. Arıyor, merhaba Ahmet, benim görüşüm. Evet, mavi tik alıyor musunuz? Hayır. İyi günler, kapat. 10 dakika sonra başka bir, merhaba mavi tik alıyor musunuz? Hayır. Kolay gelsin. Bir saat sonra başka bir, artık telefonları açmaya korkuyordum. Yani kesin mavi tiktir bu olay olmuştu. Pandemi sürecinde de InstaShop bana çok sorulmaya başlandı. Şimdi arkadaşlar, InstaShop'ta şöyle bir durum var. InstaShop öncelikle Instagram'ın yaptığı resmi açıklamaya göre Türkiye'de kısmi olarak kullanılabiliyor. Yani Türkiye'deki tüm hesaplar InstaShop'u kullanamıyor, aktif edemiyor. Kimler kullanabiliyor? Bir, işte Trendyol, Hepsi Burada, Boyner gibi milyonluk cirolara sahip Facebook'la partnerliği olan büyük firmalar InstaShop özelliğini aktif edebiliyor. İki, Instagram'da çalışan bir uzmanın geçtiğimiz yıl toplantıda bana söylediğine göre bu özellik bazı hesaplara rastgele olarak tanımlanmış. Yani bazı hesaplar katalog kısmını doğru bir şekilde kurduktan sonra, ürün setlerini ayarladıktan sonra Instagram Shop, yani alışveriş özelliğini aktif edebiliyormuş. Ama ben edemiyorum. Benim hesabıma tanımlanmış ve bu, yani tanımlanma olayı neye göre yapıldı diye sordum. Rastgele olarak yapıldığını söylediler. Bana çok anlamsız geldi. Ve dediler ki çok yakın bir zamanda bu InstaShop özelliği tüm kullanıcılara gelecek dediler. Bana gelmedi hala. Bir sene, bir buçuk sene falan oldu. Bekliyoruz. Ya da illegal yollarla yapıyorlar. İşte şirketin adam DNS falan değiştirip Amerika'da gösteriyor. Oradan bazı sahte belgeler veriyor ve bu şekilde shop özelliğini açıyor. Yalnız bu noktada hem mavi tik alanında hem de InstaShop alanında dolandırıcılara dikkat edin. Çok fazla dolandırıcı var. İşte bana çok denk geldi. 10 bin lira ver, sana mavi tik alayım. Ondan sonra hatta bir arkadaş, burada ismini de vermeyeyim de, biraz sektörü popüler birisi, bana şey demişti, işte 10 bin liraya mavi tik alıyoruz falan, şu ünlülere ben aldım falan gibi. Biz de büyük bir firmaya o anlamda bir deneyelim demiştik. O ünlülerle iletişime geçtiğimizde kendisini tanımadıklarını söylediler. Böyle bir anım da vardır. Aman diyeyim, dolandırıcılara dikkat edin. Bunun dışında bakıyorum. Hocam 600-700 TL mavi tik satıyoruz diyenler var demiş. Bana 10 bin lira, 15 bin lira falan dediler. Size 600-700 iyi demişler, yani denenebilir.
Daha fazla da söylüyorum. 15-20 bin lira diyenler var yani.
Aynen, yani bu konuda tabii dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dikkatli olun. Ceman yazmış, demiş ki bununla ilgili yaşadığımı seninle paylaşmışım. Ceman, herhalde yanlış hatırlamıyorsam, ben Instagram alışveriş özelliğini açıyorum demişti. Açabiliyorsan güzel abi, yani Ceman'la iletişime geçebilirsiniz bu noktada. Sizden eğitim alsak ekibinize dahil olabilir miyiz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, benim eğitimler, Umut yazmış, benim eğitimler birebir ilerliyor. Birebir ol. Mesela bana şeyi çok soruyorlar. Eğitimle ilgili çekiliş yapmayacak mısın? İşte büyük indirimler yapmayacak mısın? Abi eğitimler birebir olduğu için çok yoruyor. Gerçekten çok yoruyor. Yani bir eğitim, bir ders 2 saate kadar sürüyor. Eğitimin öncesi var. Yani dersin öncesi var, sonrası var. Ve birebir bir eğitim olduğu için her sorulan soruya cevap veriyorum. Yeri geliyor, eğitim bitiyor. 2 ay sonra aynı kişiyle ekran kayıtları paylaşıyoruz. Yani bu anlamda birebir destek olduğum için bu çok, yani zaman bence en önemli şey. Ne para ne başka bir şey. Benim için en önemli olan şey zamandır. Ve ben bir şeye zamanımı harcıyorsam o şeyden bir dönüş almam gerekiyor. Ve birebir eğitimler gerçekten çok zaman alan bir şey. Dolayısıyla burada işte %50, %80 indirimler yapamıyorum ya da çekilişle bu eğitimi veremiyorum maalesef. Ha, bir video eğitimim olsaydı belki olabilirdi. Neden olmasın? Burada hiçbir problem yok. Ama birebir eğitimler çok yorucu geçiyor ya. Hani bazen gerçekten o şeyi kaldıramayabiliyorum. O yüzden sınırlı sayıda kişi alıyorum bu arada. Çok talep var ama bazı arkadaşları istemeden reddetmem gerekiyor. Çünkü belirli bir sayıda tutmazsam birebir eğitimleri, bu sefer ben günde 12 saat, 14 saat bilgisayar başında böyle zombi gibi hayatta hiçbir hobisi olmayan, sadece sektörel odaklı yaşayan bir insana dönüşüyorum ve buna dönüşmek istemiyorum. Dolayısıyla böyle bir durum var. Göksel demiş ki hocam ben kaçıyorum, daha sonra tekrar canlı yayınıza katılacağım. Bilgilerden dolayı teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kaydını da paylaşırız zaten YouTube'da. Funnel sistemleriyle ilgili fikriniz nedir demiş Hakan. Alaca Pınar'da dijital pazarlamada gelecek vizyonunuz nedir? Şimdi ikinci soruyla ilgili ben 2 gün aralıksız konuşurum. Funnel sistemleriyle ilgili fikriniz nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Funnel sistemi önemli bir sistem ama günümüzde çok abartıldığını düşünüyorum ben. Abartılıyor derken yanlış anlaşılmasın. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani funnel system falan böyle çıkıyorlar, terimsel konuşuyorlar falan, böyle sanki yeni bir şey keşfetmiş gibi. Aslında o yıllardır var, yeni çıkan bir şey değil. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Yani öyle bir anlatımı var ki sanki funnel dijital pazarlamanın daha üstünde yüce bir şey ve siz bu funnel'ı kurduğunuzda satışlar patlayacak. Böyle bir şey yok. Yani tek bir adımla satışları patlatamazsınız. Funnel sadece dijital pazarlamada satışa giden yolda bir adım olabilir sadece. Yani funnel'ı kurdunuz diye orada yani dediğim gibi olay söz konusu değil. Tabii ki önemli. Müşterinin adımlarını izlemek gerekiyor kesinlikle. Ama dediğim gibi yani abartıldığı kadar bir şey, yani çok ya bilmiyorum. Tabii şimdi burada insanların bakış açısı da önemli. Benim önüme öyle reklamlar çıkıyor ki işte milenyumun bilmem nesi funnel eğitimi falan, hani böyle diyorum ki ne yapıyor acaba, merak ediyorum. Acaba diyorum bilmediğim bir şey mi var? Hani ben mi kaçırıyorum ipin ucunu? Bu kadar abartılan bir konu ama tabii ki önemlidir. Yani satışa giden yolda insanların neden bir ürünü satın almaktan vazgeçtiğini izleyebilirsiniz. Bu anlamda funnel önemlidir ve bu anlamda öngörülerde bulunabilirsiniz. Stajyer buldunuz mu demiş Enes. Stajyer bulduk. Stajyer bulduk. Ama stajyer ilanı vermiştiniz. Buldunuz mu hocam? Ya bununla ilgili çok soru geliyor. Maillerin büyük bir kısmına ben bizzat kendim dönüş yaptım. Çok fazla mail geldi. Hiç abartmadım. 100'e yakın mail geldi. Ve bunların hepsinin büyük bir çoğunluğuna birebir ben dönüş yaptım. Ve bir kısmına dönüş yapamadım. O yüzden özür diliyorum. Aslında şöyle, mailleri gece 12'de falan okuyorum ben. Böyle sürekli belirli bir konuda gelen yoğun mailleri gece okuyorum. Şimdi gece de dönüş yapmak istemiyorum, gece 12'de 1'de. Ama hepsini okudum. Bütün CV'ler bizde duruyor. Bu arada biz dediğimiz gibi yani proje bazlı olarak çalıştığımız için gelecek projelere göre ekibimizi de büyütebiliriz. Burada böyle bir durum söz konusu. Dijital pazarlamada gelecek vizyonunuz nedir? Ya bu, ben dedim ki bu konuyla ilgili aralıksız böyle bir hafta konuşurum. Yani tuşuma bas, bir hafta konuşayım, bir hafta sonra kapat. Dijital pazarlama geleceği, ya öncelikle şunu söyleyeyim, 20 dakikamız daha var herhalde. Dijital pazarlama pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada en çok trend olan meslekler haline geldi. Yani pandemi dönemi öncesinde pek de önemsenmeyen mesleğimiz pandemi süreciyle birlikte çok önemli bir hale geldi ki bu beni çok mutlu ediyor. Yani şey de beni çok mutlu ediyor. İnsanların Facebook'ta, Instagram'da reklam vermeyi öğrenmesi, sektöre ilgi duyması. Çünkü biz derdimizi anlatamıyorduk. Yani ben özellikle bazı toplantılarda derdimi anlatamadığım için üzülüyordum. Yani karşı taraftaki kişi sosyal medyanın son derece önemsiz olduğunu, işte Google'ın, SEM'in, SEO'nun hiçbir getirisi olmayacağını ve geleneksel yöntemlerle satışa devam etmek istediklerini söyledikçe ben mesela orada başarısız olduğunu düşünüyordum. Yani demek ki ben bu kişiye bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamamışım. Ya da bununla alakalı çok olumsuz dönüt aldığım oluyordu. Tabii ki insanların tercihi ama pandemi döneminde bu düşüncenin, yani bizim dijital pazarlama uzmanlarının, reklamcılarının yıllardır değiştiremediği şeyi bir virüs bir haftada değiştirdi. Bir haftada değiştirdi koronavirüs ve insanlar beni aradığında şunu diyor: hocam yani bu sürece kadar sosyal medyanın pek önemli olduğunu düşünmüyorduk ama bu anlamda işte sosyal medyanın artık ne kadar önemli olduğunu, işte dijital remote çalışma sisteminin ne kadar popüler olduğunu ve bugün birçok şirket hala remote çalışma sistemiyle çalışıyor ve ben virüs vakalarının üzülerek artacağını düşünüyorum. Ki artıyor zaten. Ve bu yani dijital online çalışma ortamı, dijital pazarlama her geçen yıl daha iyiye gidecek diye düşünüyorum. Tabii ki bizim sektörde her şey çok dinamik. Yani dün sosyal medya yoktu, bugün sosyal medya vardı. Bundan 10 yıl önce gece gündüz Facebook'taydık biz. Instagram'ın esamesi bile yoktu. Ama bugün gece gündüz Instagram'dayız, YouTube'dayız. Dün YouTube'da sadece belirli kişilerin YouTube kanalı varken bugün hepimizin birer YouTube kanalı var. Dolayısıyla ben size şurada şunu diyemem. Yani 50 yıl sonra dijital pazarlama ne olur? Bunu bilebilmek mümkün değil. 10 yıl sonra, ya 50 yılı geçtim. Burada 5 sene sonrasını tahmin etmek çok güç. Yani yapay zeka harıl harıl çalışıyor. Belki bunun getirisi olacağı kadar götürüleri de olabilir. Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim, kapitalist düzende reklamcılığın biteceğini asla düşünmüyorum. Yani bundan 30 yıl önce, 50 yıl önce de reklamcılık vardı. Hala reklamcılık var. Mecralar değişiyor. Radyo, televizyon, dergi, Facebook, Instagram, YouTube, mecralar her şekilde değişiyor. Ama ben reklamcılığın bu sistem devam ettiği sürece asla ve asla biteceğini düşünmüyorum. Belki bugün Facebook'ta reklam veriyoruz, 10 sene sonra sosyal medya değil farklı bir medya çıkacak ve orada reklam çalışmaları devam edecek. Buna hazırlıklı olmak lazım. Belirli kanallara takılı kalmamak lazım. Biraz antenleri açmak lazım. Yani ben aslında şey sıfatını çok sevmiyordum. Yani dijital pazarlama uzmanı Ahmet Balat. Bu sıfatı ben çok sevmek istemiyordum ama bu sıfatla çıktım piyasaya. Çünkü dediğim gibi dijital pazarlama yarın bitebilir. Belki yapay zeka pazarlama, işte AR pazarlama 10 sene sonra çok önem kazanabilir. Ama dediğim gibi pazarlama bitmez, reklam bitmez. Bunların biteceğini asla düşünmüyorum.
Şuradan birkaç soru var Ahmet. Ben onu sormak isterim.
Tabii.
Ne varmış? Ömer Bey sormuş. Eğitim ücretiniz ne kadar diye. Onu herhalde özelden sorsanız yardımcı olurlar Ömer Bey diye düşünüyorum.
Evet. Eğitim ücretlerini özelden yazarsanız özelden teklif gönderiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Herkes ücretler aynı. Ama çok fiyat konusunu böyle birebir yayından vermek istemiyorum.
aynen. Evet. Umut Bey'in bir sorusu var. Sizden eğitim alsak ekibinize dahil olabilir miyiz freelancer olarak?
Onu cevaplamıştım. Ondan sonradan ben biraz kaçmıştım. Sen abla soruyu şimdi tekrar sordun.
Tamam. Benim şimdi gözüme çarpınca sormak gereği duydum. Bir tane daha soru değil gerçi ama SEO'cu olup kendi isminde bile çıkmayan kişilere iki çift laf söyler misiniz?
Nerede şu an? Nasıl?
Ya bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Bilmiyorum ama öyle bir şey var.
SEO'cu olup demiş.
SEO'cu olup kendi isminde bile çıkmayan kişilere iki çift laf söyler misiniz? Biraz değişik
ya
bir
şimdi,
durum.
Şimdi herkese bir şey yapıyor. Yani bugün yani şey sorusu bana çok geliyor mesela. X kişisi çok ucuza sosyal medya yapıyor. Siz niye bu fiyattan yapıyorsunuz? Ya da X kişisi Google Ads reklamcılığını şu fiyattan yapıyor. Siz niye bu kadar fiyattan yapıyorsunuz? Hani ben ona çok genel bir cevap vereyim. Buna kızanlar oluyor. Sektörü düşürüyorsunuz. Lanet olsun size. Sizin yüzünüzden sektöryenlerde para kazanamıyoruz, açız gibi ağır tepki gösterenler de oluyor. Ben kesinlikle bu kişilere tepki göstermiyorum. Bugün kuaföre gittiğinizde 10 liraya saç kesen de var, 200 liraya saç kesen de var. Yani bugün amaç saç kestirmekse 10 liralık bir kuaförde saç kestirebilirsiniz. Ya da bugün yani 30 bin liraya da araba var, işte 5 milyon liraya da araba var. Amaç ayağınızın yerden kesilmesi ise 30 bin liralık bir araba alabilirsiniz. Tabii Türkiye'de maalesef fiyatlar çok yüksek. 30 bin liralık bir araba alabilirsiniz. Ama amaç, yani bu belki çok klişe bir örnektir. Ben genelde bu örneği vermeyi severim. Ama amaç sadece ayağınızın yerden kesilmesi değil, güvenli bir seyahat etmekse, İşte güvenli bir yolculuğa çıkmaksa, eğlenceli, keyifli bir sürüş deneyimi yaşamaksa, bu noktada tabii ki istekler farklılaşıyor. Amaç prestijse, amaç işte ne bileyim bir yerden bir yere hızlı ulaşmaksa, herhangi bir kaza anında size hiçbir şey olmamasıysa, mutlu olmaksa, tabii buna göre tercihlerinizi yapmanız gerekiyor. O yüzden ben 100 liraya da sosyal medya yapan kişiye kızmıyorum. 50 bin liraya fiyat teklif edene de herhangi bir şey söylemiyorum. Bu dediğim gibi her işin bir alıcısı vardır. Müşterinin burada akıllı olması lazım. Herkes şunun farkındadır diye düşünüyorum. Yani 100 liralık ya da 500 liralık bir işten kalite gelmeyeceğinin herkes farkındadır diye düşünüyorum. Bu sadece sosyal medya için değil. Sosyal medya, Google, SEO, SEM, içerik üretimi vesaire. Ve bu tüm sektörler için geçerli. Arkadaşlar, hiçbir zaman kaliteyi ucuza alamazsınız. Kaliteyi ucuza almak gibi bir dava söz konusu değildir. Bu hiçbir sektörde geçerli değildir. Kalite ucuza alınmaz. Dönemsel kampanyalar olabilir belki ama kaliteyi asla ucuza alamazsınız. Yani burada müşterinin tercihi önemli diyebilirim. Yani o yüzden SEO konusunda da, yani ne yapsın, SEO yazıldığında birinci sırada çıkmayan adam SEO hizmeti vermesin mi? Yani illa bir, evet tabii ki birinci sırada çıkmak biraz büyük bir referans bu noktada. Ama bu konuda söyleyeceğim bu. Koronadan ne zaman kurtulacağız, öngörünüz var mı demiş. Valla şiveh yapmıyorum, bu noktada bir öngörüm yok. Valla koronavirüsün ben şimdi çok da yanlış bir yorum da yapmak istemiyorum ama uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum. Ama bu noktada yani herkes maskesini takmalı. Herkes ya maskesiz, koronavirüsün ilk gününden bugüne maskesiz asla dışarı çıkmadım. Asla maskesiz, asla kalabalık bir ortama girmedim ve yaşam tarzımı çok değiştirdim. Yani kafelerden çıkmayan, mekanlardan çıkmayan, sürekli yani bilgisayarımı kapıp oralarda çalışan ben, yazın gezmeyi seven ben, topluluğa asla bulaşmadım. Son 6 ayda taş çatlasa 5 kere dışarıdan yemişimdir. O da bazı belirli güvendiğim yerler olmuştur. Bu konuda yaşam tarzımı çok değiştirdim ama ben koronavirüsün biraz abartıldığını düşünüyorum. Yani şey konusunda abartıldığını düşünüyorum. Kızmasınlar bana. Yani her gün ölüm sonuçlarını paylaşmak, hatta Recep seninle de Twitter'dan konuşmuştuk herhalde. Sen yazmışsın. Yani her gün ölüm sonuçlarını paylaşmak, insanlığı sürekli bir kaosa sürüklemek, koronayı tüm hastalıklardan daha da ön plana çıkarmak bana çok yanlış geliyor. Bugün kanser var ya da çok tehlikeli hastalık var. Bugün koronavirüsün ölüm oranı çok düşük ve benim yakın çevremde birçok arkadaşım da bu virüse yakalandı. Ve Allah'a şükür kimsenin burnu bile kanamadı. Hepsi şu an çok sağlıklılar. Dolayısıyla medyanın burada, ben bu işin biraz siyasi olduğunu düşünüyorum. Ekonomimiz kötü, niye kötü? Bakın koronavirüs var. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ben biraz dünya genelinde bunun üzerine oynandığını düşünüyorum. Ha, şey olarak düşünmüyorum. İşte yalan, Amerika'nın oyunu bu, Çin'in oyunu falan, öyle bir şey düşünmüyorum. Ama biraz yani başka şeylerle konuşmak lazım. Önlemimizi alacağız ve hayatımıza devam edeceğiz.
Bu arada kısa bir hatırlatma yapayım. Herhalde son bir 5-10 dakika kaldı. Sorunuz varsa arkadaşlar sorun sıradan. Yukarıdakileri belki kaçırmış olabiliriz. Tekrar yazarsanız mesela burada sizden eğitim alan öğrencilerinizin yüzde kaçı iş buldu?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Seren yazmış. Şimdi benden eğitim alan kişilerin büyük bir çoğunluğu iş veren. Orada şöyle bir durum var. Benden eğitim alan kişinin büyük bir çoğunluğunun yaşı benden bayağı yüksek. Yani biraz X kuşağı ve Y kuşağına ben çok fazla sayıda eğitim verdim. Belki yani üniversite öğrencisi var mıydı? Sanıyorum ki üniversite öğrencisi hiç yok. Yeni mezun birkaç arkadaş vardı. Ya da böyle yeni mezun olup böyle ajanslarda yeni çalışan kişiler vardı. Onun dışında benden eğitim alanların büyük bir çoğunluğu çok şaşırtıcı bir derecede ya bir firmada müdür ya bir iş yeri sahibi ya da işte belirli bir pozisyon, yani yüksek bir pozisyonda çalışan ya da belirli firmaların dijital pazarlama ve sosyal medya departmanında çalışan kişilere çok yoğunluklu olarak eğitim verdim. Ve girişimcilere çok eğitim veriyorum. Yani kendi projesi var ve reklam çalışmalarını kendisi yapmak istiyor. Hani dolayısıyla böyle çok işsiz kalıp eğitim durumu genelde olmadı. Zaten bugüne kadar bir 40 kişiye falan eğitim verdim. Yani birebir olduğu için yani yüzlerce bir kişiye ulaşamıyoruz. Belirli bir kontenjanda ilerliyor. O şekilde diyebilirim. Bunun dışında koronayı sağlık açısından tartışma uzmanları bırakalım bence. Yani elbette uzmanları bırakılması lazım ama ben her konuda kendi görüşümü söylüyorum. Yani bu sonuçta biz de bu ülkede yaşıyoruz ve gözlemlerimi söylüyorum bu noktada. Bunun dışında şöyle sorulara bakıyorum. Son soruları alabiliriz. Hocam saç ekimi reklamlarında hangi reklam türü kullanılmalı? Kesinlikle potansiyel müşteriler bulma. Biz çok uzun bir dönem saç ekimi firmalarıyla çalıştık. Özellikle yurt dışına çok iyi reklamlar verdik ve inanılmaz dönüş aldık. Koronavirüs dönemine kadar. Koronavirüs döneminde saç ekimi firmalarıyla vedalaşmak zorunda kaldık. Ve biz potansiyel Facebook ve Instagram'da potansiyel müşteriler bulma reklamlarıyla çok çok iyi dönüş aldık. Bunu direkt adım gibi söylerim ama dediğim gibi bu pandemi döneminden önce. Şöyle sorulara hızlı bir şekilde bakıyorum. Kendinizi geliştirmek için takip ettiğiniz, beslendiğiniz kişiler var mı? Yeni başlayan kişilere nasıl bir yol önerirsiniz? Ya bu sorunun cevabı çok uzun. Yani burada uzun uzun yanıtlamak isterim ama bu yaklaşık bakalım bir 7-8 dakikamız kaldı herhalde. O yüzden şöyle bakıyorum. Takip ettiğiniz, beslendiğiniz kişiler var mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben dijital pazarlamaya başladığımda Türkiye'de eğitim veren herhangi birisi yoktu. Ben üniversite 1. sınıfta falan başladım. Yani 3 oradan desek yani bir 8 sene falan oldu. Türkçe kaynak yoktu. Hatta bu Facebook'un yardım kısmı falan İngilizceydi. Ondan sonra böyle o dönem tabii ben hazırlıktaydım, İngilizce okuyordum falan. O dönemin öyle bir avantajı olmuştu. Dolayısıyla ben kendi kendimi öğrendim. Ama tabii ki yani şeyin eğitimlerine çok katıldım. Yine ben öğrenciyken Google'ın ücretsiz eğitimleri vardı. Onlardan çok yardım aldım düşünüyorum. Çok fazla makale okudum. YouTube'da yerli videolardan izlemediğim sanırım yoktur. Yabancı videolardan da önemli videoların birçoğunu izledim. Tabii artık vakit bulamıyorum bu anlamda ama çok fazla yabancı kaynak. Yani ben bu işi yabancı kaynaklardan öğrendim. Yani gece, gündüz o neymiş, bu neymiş denedim, yanıldım, denedim, yanıldım. Üniversitedeydim. Elime dosyayı aldım üniversite öğrencisiyken. Eskişehir'de mekan mekan, bar bar, kafe kafe, işte eğitim kurumu, hastane bilmem ne, bizim işte ekibimiz var. Sosyal medya yönetiyoruz diye tuttuğumuzu kopardık ve deneye yanıla bu işi öğrendim. Ve tabii bunun sonrasında çeşitli yerlerden eğitimler aldım elbette. Ama bu eğitimlere örnek olarak yine yabancı yani yabancı bir YouTube videolarından çok aslında kendim geliştirdim. Ve bunları deneye yanıla uygulamaya döktüm. Ve sonra tabii ben uzun yıllardır freelancer olarak çalışıyordum. Geçtiğimiz yılda kendi şirketimi kurdum. Ve bu anlamda bizim sektörde denemek ve yanılmak çok önemli. Yani bizim sektörde oturup böyle kitap okurmuş gibi dijital pazarlama eğitimi dinleyemezsiniz. Yani işin belki temelini kaparsınız ama ileri seviyede öğrenmek için çok denemeniz lazım. Çok yanılmanız lazım. Mesela arkadaş orada diyor ki saç ekimi sektörü için hangi reklamı önerirsiniz? Gözüm kapalı söylüyorum. Potansiyel müşteriler bulun. Biz belki 5 tane saç ekimi firmasıyla çalışıp 2 tanesinin reklam bütçesi çok yüksekti. Milyonluk bir reklam bütçesine sahip bir firmaydı. Dolayısıyla ben orada çok fazla şey öğrendim mesela. Yani ve öğrendim ki size öneriyorum. Öğrenmesem öneremezdim. İşin mutfağında olmak önemli. Bu önemli bence. En önemli şey bu. Aslında diğer bir arkadaş vardı. Yeni başlayanlar için nasıl bir yol önerirsiniz diye. Deneme yanılma, eğitim, bilgi artı deneme yanılma bence çok önemli. Gayrimenkul satışında hangi reklam modelini kullanmalıyım? Mesajlar kısmını kullanıyorum. Ya şimdi tabii yani sektör olarak direkt bunu kullanın, başka bir şey kullanmayın demek de biraz tehlikeli. Yani o anlamda da bir şey diyemiyorum ama yine gayrimenkul sektöründe potansiyel müşteriler bulma reklamlarından da iyi sonuç aldığımız oldu. Yatak ürünleri için nasıl strateji uygulamayız? Ya şimdi dediğim gibi bu konular biraz reklamdan siteye mi yoksa mesaja mı? Yani iyi bir web siteniz varsa, e-ticaret sitesiyseniz zaten site odaklı bir kampanya stratejisi çizebilirsiniz. Tabii dediğim gibi bunlar üzerinde uzun uzun düşünmek lazım. Şu an az bir vaktimiz var. Genel cevaplar veriyorum. Ya da kurumsal bir siteyseniz web sitenize bir landing page oluşturun, altına bir potansiyel müşteriler formu ekleyin, gönder butonuna olay ve dönüşümü kurup trafik bir kampanya, trafik çıkın bir kampanyada dönüşüm kampanyası çıkın. Buradaki formun doldurmasına yönelik olarak hızlı hızlı cevaplıyorum. Verdiğiniz teşekkürler. Yurt dışında dijital reklamları nasıl belirliyorsunuz? Bizim için yurt içi, yurt dışı fark etmiyor. Yani Facebook'un, Instagram'ın, Google'ın yasaklanmadığı bütün ülkelerde bu reklam stratejilerini kullanabilirsiniz. Burada herhangi bir problem yok. Yani yabancı dilinizin iyi olması gerekiyor. Google tarafında özellikle anahtar kelimeleri belirlemek için o dile sahip olmak veya o dili bilen biriyle çalışmak gerekiyor. Bunun dışında kendinizi geliştirmek için takip ettiğiniz, yani düzenli olarak takip ettiğim yerli yabancı blog siteleri var. Onları Telegram kanalımda paylaştım. Telegram kanalımdan bakabilirsiniz. Facebook Audience Builder ile elimizdeki datadan kitle oluşturup sağlıklı dönüş almak için en çok neye dikkat etmeliyiz? Mobil uygulama için örneğin. Facebook Audience Builder